Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programına hoş geldiniz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dış politika gündemini gündeminize taşımaya çalıştığımız programımızda bu hafta 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonunun ikinci yıl döneminde geride kalan 2 yılın kritiğini yapmaya çalışacağız. Gazze halkı için zulüm ve kahır dolu geçen 2 yılın ardından gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Aksa Tufanı Filistin direnişi açısından stratejik bir zafer miydi yoksa yıkıcı bir bedel mi oldu gibi sorular çerçevesinde bu programımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu konuda pek çok soru var. Direnişin hedefi sadece Gazze ablukasını kırmak mıydı yoksa bütün Filistin davasını yeniden tanımlamak mıydı? Siyonist yönetim 2 yıl süren bu soykırım savaşından gerçek bir zaferle çıktı denilebilir mi? İsrail toplumu kayıplar, rehineler ve uluslararası yalnızlık karşısında nasıl bir travma yaşıyor? Katil devletin başbakanı Netanyahu bu savaşı neden sürdürmekte ısrar ediyor? Gazze'deki soykırım batı merkezli normatif düzenin sonunun ilan eden bir ahlaki kırılmayı da beraberinde getirdi mi? Gazze'yi ve bölgeyi bundan sonra neler bekliyor? Evet, Filistin içinde silahlı direniş mi, diplomatik çözüm mü tartışması hangi yöne evrilecek? Vaktimiz ölçüsünde Aksa Tufanı'nın Filistin davasını nasıl etkilediğini, bölge ve küresel jeopolitik üzerindeki sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız bu programımızda. 2 yıl önce 7 Ekim 2023 sabahı başlayan Aksa Tufanı operasyonu bugün hala bölgesel ve küresel düzeyde tartışılıyor. Hamas'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyon, işgal devletinin askeri ve istihbarat sistemini sarsarken Gazze'nin neredeyse tamamen yıkılmasına ve milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı. Peki bu operasyon Filistin direnişine hizmet etti mi yoksa İsrail'e meşruiyet kazandıran bir stratejik hata mıydı? Bu noktada neler dillendirildiğine bakacağız. Aksa Tufanı operasyonunun temel amacı Hamas ve diğer Filistin direniş gruplarına göre yalnızca bir askeri operasyon değildi. Yıllardır süren işgale, abluka ve statüko politikasına karşı kapsamlı bir stratejik kırılma hamlesiydi. Operasyonun adının Aksa Tufanı olması direnişin dini ve sembolik motivasyonunu açıkça ortaya koyuyor. Hamas'a göre onlarca yıldır süren işgal ve 17 yıldır süren Gazze ablukası diplomasiyle değil fiili bir meydan okumayla aşılabilirdi. Birçok Filistinli analist, uluslararası toplumun sessizliği nedeniyle direnişin zorunlu olarak askeri yola başvurduğunu savunuyor. Buna göre Aksa Tufanı unutulmuş Gazze dosyasını yeniden dünya gündemine taşımayı başardı. Filistinli düşünürler analizlerinde operasyonun Arap dünyasındaki normalleşme sürecini durdurmak için zamanlamalı bir cevap olduğunu belirtiyorlar. Hamas'ın askeri hedeflerinden biri de İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutsağın serbest bırakılmasını sağlamaktı. Aksa Tufanı direnişin sadece askeri değil, ahlaki, siyasi ve stratejik anlamda bir devrimdi aynı zamanda. İsrail'in üstünlük anlatısını, Arap normalleşmesini ve Batı'nın sahte değer düzenini aynı anda sarsmıştı Aksa Tufanı. Velhasıl Aksa Tufanı 1948'den bu yana Filistin mücadelesinde yalnızca askeri bir operasyon değil, stratejik bir paradigma değişimi anlamına geldiğinin altı çiziliyor birçok değerlendirmede sevgili dinleyenler. Bu operasyon ile Filistin halkının yenilgi psikolojisini kırdığı ve direnişin iradesini yeniden tarih sahnesine taşıdığı bir milat olarak yorumlanıyor. Gazeteci Halit Safi'ye göre operasyon İsrail'in dokunulmazlık zırhını kırdı. Uluslararası kamuoyunda İsrail'in savaş suçları daha görünür hale geldi. Bu Filistin davasına küresel bir ivme kazandırdı. İsrail'in medya üstünlüğü çöktü, artık dünya Gazze'deki gerçekleri daha net görüyor. Bu operasyon Filistin direnişinin sadece savunma değil, inisiyatif alma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi aynı zamanda. Aksa Tufanı ile birlikte dünya kamuoyu ilk kez uzun yıllardır bastırılan gerçeği, yani bu coğrafyada hala işgale karşı haklı bir direnişin sürdüğünü gözler önüne serdi. 1948 Nekbesi'nden yani büyük felaketten beri süre gelen sürgün, işgal ve teslimiyet çizgisini reddeden bu çıkış, aynı zamanda Filistin davasını uluslararası gündemin merkezine taşıdı. Arap halklarını, küresel vicdanı ve genç kuşakları yeniden harekete geçirdi. Aksa tufanı, silahlı mücadelenin meşruiyetini değil, insan onurunun direnişini temsil eden bir operasyon olarak tarihe geçti. Kısacası 1948'de toprakları çalınan bir halkın 75 yıl sonra varım ve direniyorum haykırışıydı Aksa tufanı. Ve bu haykırış sadece Gazi'nin değil, ümmet bilincinin de yeniden dirilişini simgeliyordu. İki yılın ardından yapılan değerlendirmelerde, Arap medyasında farklı düşünceler de yok değil elbette sevgili dinleyenler. Bu bağlamda kimi eleştirmenler, Hamas'ın beklediğinden daha sert ve uzun süreli bir İsrail karşı operasyonuyla karşılaştığını, bunun hem siviller üzerinde muazzam maliyet doğurduğunu hem de direniş için sürdürülebilir bir strateji üretmediğini savunuyor. Muhammed Bereket ve Emced Avkal isimli yorumcular Hamas'ın operasyonunun İsrail'e meşruiyet kazandırdığını savunuyor. Onlara göre İsrail bu saldırıyı bahane ederek Gazze'yi yok etme planlarını hayata geçirdi. Netanyahu düşmek üzereyken bu operasyon onu yeniden güçlendirdi deniliyor mesela. Stratejist Ömer Raddad, Hamas'ın İsrail'in tepkisini yanlış hesapladığını düşünüyor. Beklenen birkaç haftalık operasyon 2 yıla yayılan bir yıkıma dönüştü. Bu eleştiriler yaklaşımlara rağmen birçok analiste göre El-Aksa Tufanı operasyonu modern Orta Doğu'nun en büyük askeri hamlesi olmanın çok ötesinde çağımızın siyasal, ahlaki ve ideolojik kırılmalarından birine dönüştüğü yorumları bir hayli fazla. Aksa tufanı, yıllardır yenilmez addedilen İsrail'in soykırımcı ordusunun mutlak güvenlik üstünlüğünü sarsmakla kalmadı. Aynı zamanda direnişin anlamını, meşruiyetin kaynağını ve adalet kavgasının dilini de yeniden tanımladı. Gazze, yerle bir edilmiş binalarıyla değil, sarsılmaz direniş ruhuyla tarihe geçti. İsrail'in orantısız güç kullanımı Gazze'yi taş üstünde taş kalmayacak biçimde hedef aldı. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği bu yıkım ilk bakışta işgal devleti için askeri bir zafer gibi görünse de gerçekte İsrail'in ahlaki çöküşünün başlangıcı oldu. Gazze'nin yıkımı güvenlik bahanesiyle yürütülen soykırımın perdesini araladı. Bugün Lahey'de süren soykırım davası yalnız İsrail'in değil, onu şartsız destekleyen Batı'nın da sorgulandığı bir dönemin sembolüne dönüştü. Filistinli çocukların enkaz altından çıkarılan bedenleri modern dünyanın sahte insan hakları söylemini paramparça etti. Aksa tufanının asıl başarısı bu görünürdeki yıkımın içinden doğan ahlaki meşruiyetin yükselişi oldu. İsrail bombalarıyla Gazze'yi yerle bir ederken Filistin'in haklılığı dünya vicdanında daha görünür hale geldi. Klasik uluslararası ilişkiler teorileri gücü tanklar, uçaklar ve ittifaklarla ölçer. Fakat Aksa tufanı güç kavramını bambaşka bir anlamla doldurdu. Artık güç sadece silahla değil, vicdan, söylem ve sembol üretme kabiliyetiyle tanımlanıyor. Filistin direnişi askeri kapasite açısından zayıf olsa da ahlaki sermaye ve küresel sembolik güç üretme potansiyeliyle dengeleri değiştirdi. Direnişin hedefi sadece toprak değil, onur, kimlik ve varoluştu. Gazze'nin kuşatma altındaki çocukları dünyaya cesaretin, sabrın ve inancın ne anlama geldiğini gösterdi. Gazze Belediye Başkanı Yahya El Saraç, "Bizi aç bıraktılar, bombaladılar, evlerimizi yıktılar ama onurumuzu alamadılar. Çünkü biz sadece toprak için değil, insanlık için direndik." diyor. Bu söz direnişin özünü ortaya koyuyor açıkçası. Aksa tufanı bir askeri zafer değil, bir insanlık zaferi olarak tarihe geçti. Direniş Batı'nın teknik medeniyetine karşı ahlaki medeniyetin varlığını hatırlattı. Yıkıntılar arasında ezanların, duaların ve çocukların umutla konuşabilmesi Batı'nın soğuk teknolojik üstünlüğüne karşı ruhsal bir direniş biçimi oluşturdu. Sosyolojik açıdan bakıldığında Gazze halkı kolektif travmayı kolektif bilince dönüştürmeyi başardı. Bu modern savaş literatüründe nadir görülen bir gerçeklik. Gazze'deki insanlar kayıplarına rağmen zafer psikolojisiyle hareket edebiliyorlar. Çünkü onlar için zafer, var olabilmek, inancını koruyabilmek, teslim olmamak anlamına geliyor. Bu bilinç yalnızca Filistin'de değil, bütün İslam dünyasında yankı buldu. Mısır'dan Malezya'ya, Türkiye'den Güney Afrika'ya kadar milyonlarca insan Gazze'ye yönelik dayanışma mitinglerinde "Aksa tufanı bizim onurumuzdur" sloganını yükseltti. Bu durum, ümmet bilincinin yeniden doğuşu olarak umutlarımızı diri tutmamızı sağladı. Aksa tufanının en belirgin kazanımı, İsrail'in mutlak güvenlik doktrininin çökmesi oldu. 1948'den bu yana İsrail'in bütün askeri stratejisi erken tespit, hızlı karşılık, mutlak caydırıcılık üzerine kuruluydu. Ancak 7 Ekim sabahı Gazze'den birkaç kilometre ötede bulunan dünyanın en korunaklı sınırlarından biri saatlerce delinmiş, İsrail ordusu, istihbaratı ve hükümeti hazırlıksız yakalanmıştı. Bu Ben Gurion doktrininin fiili çöküşü anlamına geliyor. İsrail gazeteci Ben Dron Yemini, 7 Ot Ahronot gazetesinde yayınlanan makalesinde bu durumu şu şekilde ifade ediyor. İsrail askeri bir zafer kazanmış olabilir ama stratejik olarak savaşı kaybetmiştir. Çünkü bu saldırı İsrail'in yenilmezlik efsanesini paramparça etti. Gerçekten de İsrail ordusunun devasa bombardıman gücüne rağmen Gazze'de direnişin 2 yıl boyunca tam olarak bastırılamaması asimetrik savaşın sınırlarını yeniden tanımlamıştır. Direniş, klasik devlet ordusuna karşı uzun süre dayanabilen bir halk hareketine dönüşmüştür. Bu dönüşüm, askeri olarak yenilgi ile dayanıklılık arasındaki farkı anlamlı kılmıştır. Filistinli entelektüel Azmi Bişare'nin ifadesiyle, Aksa tufanı, İsrail'in mutlak güvenlik mitini yıkan, Batı'nın ikiyüzlü insan hakları söylemini ifşa eden, ezilen haklarının özne olma kapasitesini yeniden hatırlatan bir tarihi eşik olmuştur. Bişare'ye göre Aksa tufanı Filistin direnişinin yalnızca askeri bir eylem değil, tarihsel bir yeniden doğuş projesidir. Bu proje silah gücünden çok inanç, aidiyet ve tarih bilincine dayanır. Gazze'deki direnişin kısıtlı kaynaklarla yürüttüğü uzun vadeli mücadele yalnızca İsrail'i değil, bölgedeki bütün statükocu rejimleri de sarsmıştır. Gazze'de yaşananlar Batı'nın yüzyıllardır inşa ettiği evrensel değerler söylemini de yerle bir etti. Demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi kavramlar Filistin söz konusu olduğunda birer siyasi maskeye dönüştü. Washington yönetiminin İsrail'e verdiği sınırsız destek, Avrupa'nın ikircikli sessizliği, Birleşmiş Milletler'in felç olmuş yapısı, Batı'nın ahlaki ve hukuki normlara dayalı düzeninin geçerliliğini yitirdiğini açık bir şekilde gösterdi. Bir zamanlar dünyanın vicdanı olduğunu iddia eden Batı, bugün Gazze'deki soykırıma göz yumarak kendi değerlerini inkar ediyor. Artık çok azı hariç Batılı liderlerin insan hakları veya uluslararası hukuktan söz etme meşruiyeti artık kalmadı. Bu yüzden Aksa tufanı sadece İsrail'i değil, Batı merkezli uluslararası düzenin ahlaki temelini de yerinden oynattı. Aksa tufanının ardından yaşanan diplomatik gelişmeler İsrail'in jeopolitik yalnızlığının hızla arttığını gösterdi. Güney Afrika'nın Lahey'de İsrail aleyhine açtığı dava, Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkenin Tel Aviv'i uluslararası hukuku çiğnemekle suçlaması bu yeni dönemin habercisiydi. ABD'nin şartsız desteğine rağmen artık İsrail bir zamanlar iddia edilip pazarlandığı gibi demokrasi adası değil sevgili dinleyenler. Soykırımın merkezi olarak görülüyor ve değerlendiriliyor. Aksa tufanı böylece sadece askeri bir hamle değil, Arap dünyasında Filistin merkezli bilincin yeniden doğuşu oldu. ABD ve İsrail öncülüğünde kurulmaya çalışılan yeni Orta Doğu hayali yerle bir edilirken, İslam coğrafyasında yeniden adalet, onur ve direniş kavramları etrafında bir bütünleşme umudunu ortaya çıkardı. Bugün Filistin bayrağı dünyanın dört bir yanında sadece bir ulusun sembolü değil, adaletsiz küresel sisteme karşı evrensel bir isyanın simgesi haline geldi. New York'tan Güney Afrika'nın şehirlerine, Londra'dan Kuala Lumpur'a kadar milyonlarca insan Filistin'le dayanışma gösterilerinde sokaklara döküldü. Üniversite kampüslerinde yükselen Gazze çadırları yeni bir küresel bilincin doğduğunu gösterdi. Bu yeni bilinç, devletlerin diplomatik sınırlarını aşan, halkların vicdanından doğan bir uluslararası ahlaki hareketti. El-Aksa tufanı bu yönüyle yalnızca bir operasyon değil, küresel vicdanın uyanışına dönüşen bir kıvılcım oldu aynı zamanda. Uluslararası medyada dahi artık Filistinli terörist söylemi yerini direnişçi, özgürlük savaşçısı gibi ifadelere bırakıyor. Bu yalnız bir dil değişimi değil sevgili dinleyenler, meşruiyetin yeniden inşasıdır. Batı'nın medya hegemonyası kırıldıkça Filistin'in haklı davası daha görünür hale geldi. İsrail'in terörle mücadele söylemi çöktü, yerini soykırım ve etnik temizlik kavramları yerleşti. Bu dönüşüm uluslararası kamuoyunun vicdani yönelimini tamamen değiştirdi. Aksa tufanı kısa vadede Gazze için ağır bir bedel olsa da uzun vadede Filistin davasının ahlaki ve jeopolitik yeniden doğuş anlamına geliyor. Bugün dünya iki temel gerçekle yüzleşiyor. Birincisi, İsrail askeri olarak kazansa da ahlaki ve meşruiyet zeminini kaybetti. İkinci olarak ise Filistin yıkılsa da onurunu, kimliğini ve küresel desteğini kazandı. Bu nedenle Aksa tufanını sadece bir savaş değil, bir ahlaki manifesto, bir çağın vicdan muhasebesi olarak okumak gerekiyor. Batı merkezli düzenin çöktüğü, yeni bir adalet dilinin doğduğu bu dönemde Filistin direnişi insanlığın onurunu temsil ediyor. Gazze, tarihin değil, hakikatin tarafında duruyor ve insanlık belki de uzun bir aradan sonra yeniden vicdanına kulak vermeye başlıyor. Washington yönetimi İsrail'e verdiği şartsız desteğin bölgesel dengeleri nasıl altüst edeceğini öngöremedi. ABD, İsrail'i koruyarak aslında kendi çıkarlarını zedeledi. Çünkü bu tutum, Arap ve İslam dünyasında Amerika'ya yönelik güven krizini derinleştirdi. Ayrıca Batı kamuoyunda da ciddi bir kırılma yaşanıyor. Amerika ve Avrupa'da genç kuşaklar artık Filistin'in haklı davasına sempatiyle bakıyor. Batı dünyasında yeni kuşaklar, Siyonist algının esiri olmuş babalarının değil, vicdanlarının sesini dinliyor. Washington'ın Siyonistlere sağladığı milyar dolarlık askeri destek Filistin direnişini durduramadı. Tam tersine Filistin davasının ahlaki meşruiyetini güçlendirdi. ABD'nin tüm siyasi ve medya gücüne rağmen Gazze'deki gerçeklerin gizlenememesi çağımızın en önemli bilinç kırılmalarından biri oldu. Velhasıl Aksa tufanı direnişin yalnızca silahla değil, kimlikle, onurla ve hafızayla da verilebileceğini gösterdi. Mısırlı gazeteci İnci Abdülvehhab'ın dediği gibi, işgale karşı verilen bir mücadelede yanlış hesaplama diye bir şey yoktur. Çünkü bu tür direnişler hesapla değil, iman ve adalet duygusuyla yürütülür. Bugün Gazze yıkıntılarıyla değil, gösterdiği onurla insanlığın ortak vicdanına kazınmıştır. Filistin direnişi askeri olarak zayıf olabilir ama ahlaki olarak tarihin en güçlü hareketlerinden biri hale gelmiştir. Aksa tufanı sonrasında oluşan uluslararası tablo, Batı merkezli liberal düzenin ahlaki meşruiyetinin sorgulanmasına yol açmıştır. ABD ve Avrupa'nın İsrail'in meşru müdafaa hakkı söylemiyle Gazze'deki yıkımı desteklemesi dünya genelinde büyük tepki doğurmuştur. Tunuslu düşünür ve siyasetçi Münsif Merzuki, Gazze'ye atılan bombalar sadece çocukları öldürmedi, aynı zamanda Batı'nın özgürlük, insan hakları ve adalet iddiasını da gömdü. İfadesiyle bu durumu Batı'nın ahlaki intiharı olarak nitelendiriyor. Bu süreçte küresel güney ülkeleri, özellikle Latin Amerika ve Afrika, İsrail'e yönelik diplomatik baskılarını artırmış, bazı devletler, örneğin Kolombiya, Bolivya, Güney Afrika diplomatik ilişkilerini askıya almıştır. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı soykırım davası, uluslararası hukuk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu dava sadece İsrail'in değil, uluslararası hukukun iki yüzlülüğünün de mahkeme salonuna taşınması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte Batı dışı bloklarda Filistin meselesi yeniden bir ortak vicdan başlığına dönüşmüştür. Türkiye'nin özellikle BM'deki tutumu, Gazze'ye yönelik yardım koridorları ve diplomatik baskı girişimleri bölgesel kamuoyunda yankı bulmuştur. Filistinli siyaset bilimci Mahmut Mebruk'un ifadesiyle Aksa tufanı Arap sokaklarını yeniden uyandırdı. Bu rejimlerin değil, halkların diplomasisidir. halklar Gazze'deki çocukların kanı üzerinden yeni bir Arap bilinci inşa etmeye başlamıştır ifadelerini kullanıyor Mahmut Mabruki. Bu gelişmeler Filistin meselesinin unutulduğu yönündeki tezin çöküşüne yol açmıştır. 7 Ekim sonrasında Filistin yalnızca bir trajedi değil, küresel bir vicdanın simgesi haline gelmiştir velhasıl. Bu siyasi bir kazanımdan çok daha fazlasıdır. Bir diğer ifadeyle tarihsel bir meşruiyetin yeniden inşasıdır. Siyonist yönetim 2 yıl süren bu soykırım savaşından gerçek bir zafer çıkaramadığı halde neden bu savaşı sürdürmekte ısrar ediyor peki? Katil devletin başbakanı Netanyahu bu savaşın ardından siyasi olarak ayakta kalabilecek mi? Netanyahu'nun son açıklamaları savaşın sona yaklaştığını ima etse de gerçekte hedeflerin hala uzak olduğunu ortaya koyuyor. İsrail'in ilan ettiği 3 temel hedef, Hamas'ın askeri kapasitesinin yok edilmesi, tüm esirlerin kurtarılması ve Gazze'de yeni bir siyasi düzen kurulması bugüne dek tam anlamıyla gerçekleştirilemedi. Bununla birlikte savaş, amaçsızlığını gizleyen bir araçsallığa dönüştü. Birçok değerlendirmede altı çizildiği gibi Netanyahu ve faşist ortakları savaşı stratejik bir gereklilik değil, politik istikrar üretme aracı olarak kullanıyor. Netanyahu savaşı uzatarak hakkında yürütülen yolsuzluk davalarından kaynaklanan iç meşruiyet erozyonunu telafi etmeye çalışıyor. Bu durum İsrail siyasetinde giderek kurumsallaşan bir eğilime işaret ediyor. Hedefsiz savaş politikası. Artık mesele Hamas'ı yok etmek değil, Hamas tehdidini sürdürmek suretiyle ulusal birlik duygusunu diri tutmak. Bu yönüyle Netanyahu ve faşist ortaklarının Gazze'de sürdürmeye çalıştıkları soykırım savaşı askeri değil, psikolojik ve ideolojik bir işlev kazanmış durumda. Tabii bu arada İsrail toplumuna ilişkin bir başka vakanın da altını çizelim. Bu arada sevgili dinleyenler, İsrail siyasetinde uzun yıllardır süregelen kutuplaşma, seküler kesim ile dindarlar, sağ ile merkez, Aşkenazlarla Mizrahiler arasındaki derin fay hatları, savaş söz konusu olduğunda yerini geçici bir milli birlik söylemine bırakıyor. Ancak bu birlik barış için değil, savaşın devamı için inşa ediliyor. Evet, Yair Lapid ve Benny Gantz gibi muhalif isimler Netanyahu yönetimini zafiyetleri nedeniyle eleştiriyor ama askeri operasyonların durdurulmasını değil, daha etkin yürütülmesini talep ediyor muhaliflerde. Bu tutum İsrail siyasetinde yeni bir normun yerleştiğini gösteriyor. Başarısız güvenlik. İşgal devletinde artık barış kavramı zayıflığın, geri çekilmenin ve ulusal çıkarları tehlikeye atmanın simgesi haline gelmiş durumda. Bu söylem özellikle 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanının travmatik etkisiyle daha da güçlendi. İsrail toplumu güvenliğin ancak sürekli bir tehdit durumu içinde korunabileceğine inandırılmış vaziyette. Sonuçta sağ ve merkez partiler arasındaki fark savaşın nasıl yürüteceğiyle sınırlı kalmış vaziyette. Bu da İsrail iç siyasetinde barış sürecinin artık gündem dışı bir kavram haline geldiğini teyit ediyor. ABD'nin son aylarda sunduğu ateşkes planı Hamas tarafından kabul edilmesine rağmen Netanyahu hükümetinin tavrı bu sürecin başarısızlığa uğrayabileceğini gösteriyor. Zira Netanyahu 2024-2025 arasında 7 ayrı ateşkes girişimini doğrudan veya dolaylı biçimde engelledi. Bu tavır Tel Aviv'in diplomatik çözüm arayışından ziyade askeri statükonun korunmasına öncelik verdiğini gösteriyor. İsrail'in uzun vadeli stratejik hedefleri arasında Gazze'deki nüfusu kademeli olarak göçe zorlamak, bölgeyi insansızlaştırılmış tampon alan haline getirmek ve Hamas sonrası döneme uygun alternatif yönetim yapıları oluşturmak yer alıyor. Hamas'ın ABD planını kabul etmesi bu hedefleri boşa çıkarma potansiyeli taşıyor, evet. Bu nedenle de İsrail açısından ateşkes sadece askeri değil, ideolojik bir yenilgi anlamına geliyor. Netanyahu'nun koalisyon ortakları, özellikle de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaşın bitmesinin hükümetinin çökmesiyle eşdeğer anlamına geldiğini düşünüyor. Bu nedenle her ateşkes girişimi içeriden ihanet söylemiyle sabote ediliyor. Sıklıkla vurgulandığı gibi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş sevgili dinleyenler uluslararası arenada eşi benzeri görülmemiş bir meşruiyet krizine neden olmuş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmı özellikle İrlanda, İspanya ve Norveç 2025 başında Filistin devletini tanıyarak İsrail'e açık bir diplomatik mesaj vermişti. Birçok Avrupa ülkesi Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamışlardı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde de başlatılan savaş suçu soruşturmaları ise İsrail'i uluslararası hukukla doğrudan karşı karşıya getirmişti. Ancak dikkat çekici olan nokta tüm bu diplomatik baskıların İsrail iç kamuoyunda ciddi bir yankı bulmaması. Tel Aviv medyası ve siyasi elitleri savaşın devamını bir varoluş meselesi olarak yansıtıyor. Uluslararası eleştiriler antisemitik ön yargılar ya da İsrail düşmanlığı olarak damgalanıyor. Bu söylem İsrail toplumunun dış dünyanın eleştirilerine karşı kendini daha fazla savunma pozisyonu itiyor. İsrail toplumu giderek artan uluslararası eleştirileri kendi varoluş haklarına yönelmiş bir tehdit olarak algılıyor ve yorumluyor. Bu da savaş politikasına içsel bir meşruiyet kazandırıyor. Sonuçta İsrail'in diplomatik yalnızlığı artarken iç dayanışması pekişiyor. Bu paradoksal durum kuşatma altındaki kale sendromu olarak tanımlanabilecek psikolojik bir kolektif kimliği güçlendiriyor. İsrail'de savaşın sürekliliği yalnız askeri ve diplomatik alanlarda değil, toplumsal, psikoloji ve siyasal söylem düzeyinde de kurumsallaşmış vaziyette velhasıl. Barış çağrısı yapan akademisyenler, gazeteciler veya sivil toplum kuruluşları Hamas yanlısı olmakla suçlanıyor. Bu süreç barışın kriminalizasyonu olarak nitelendiriliyor. Netanyahu hükümeti savaş karşıtı sesleri ulusal güvenliğe tehdit olarak kodluyor. Böylece kamuoyu savaşın değil barışın riskli olduğu fikrine alıştırılıyor. Medya devletin resmi söylemiyle büyük ölçüde uyumlu bir çerçeve çiziyor. Gazze'ye yönelik eleştiriler ulusal moral bozukluğu gerekçesiyle sansürleniyor. Bu savaşın sadece askeri değil bilgi alanında da sürdüğünü gösteriyor. Sonuçta Siyonistlerin soykırım savaşı işgal devleti açısından hem dış politika hem de iç siyaset düzleminde meşruiyet üreten bir ideolojik kaynak haline gelmiş vaziyette. Gazze Savaşı'nın en belirgin etkilerinden biri, ifade ettiğimiz gibi uluslararası hukuk düzeninde neden aldığı erozyon. Gazze'de sivillerin hedef alınması, sağlık altyapının tahribi ve insani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuk normlarının sistematik biçimde ihlal edildiğini gösteriyor. Ancak daha çarpıcı olan, bu ihlallerin artık açıkça İsrail toplumunda savunulabilmesi. İsrail'in üst düzey yetkileri savaşta sivil kayıplarının kaçınılmaz olduğunu, Hamas'a oy verenlerin de sorumlu sayılabileceğini, hatta öldürülen çocukların öldürülmedikleri takdirde ileride terörist olarak karşılarına çıkacaklarını dile getirebiliyorlar. Diplomatik açıdan ise İsrail'in hareket alanına daralıyor. ABD'nin şartsız desteği işgal devletini kısa vadede korusa da uzun vadede Batı ittifakı içinde stratejik bir yük haline getiriyor. Avrupa kamuoyunun büyük bölümü artık Filistin'e sempatiyle bakarken İsrail'in imajı giderek yıkıcı, kontrolsüz ve hukuksuz bir güç olarak şekilleniyor. Velhasıl sevgili dinler, işgal devletinin bugünkü politik duruşu sadece güvenlik kaygılarına değil daha derin bir düşünce değişimine dayanıyor. Artık işgal devletinde savaş yalnızca askeri bir araç olarak değil, toplumun kimliğini şekillendiren, siyasi iktidarı meşrulaştıran ve ulusal birliği ayakta tutan temel unsur olarak görülüyor. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın sonuna geldik. Bu programımızda 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonunun ikinci yıl döneminde geride kalan 2 yılın kritiğini yapmaya çalıştık. Bu noktada gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.